Item 14, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 186. Kılıç Ali'nin ateşle imtihanı. Kocaeli milletvekili İbrahim Süreyya Yiğit benim eniştemdi. Eşi annemle kardeş çocuklarıydı, yani teyzem olurdu. Süreyya Bey babamın da yakın arkadaşıydı. Süreyya Yiğit 1908'de bugün Bulgaristan toprakları içinde bulunan Yenice kaymakamıyken Mustafa Kemal de o zamanlar yüzbaşıymış. O yıl başlayan dostlukları daha sonra Trablus'ta, Çanakkale'de, Erzurum ve Sivas kongrelerinde daha sıcak bir ilişkiye dönüştü. Atatürk'ün ölümüne kadar 30 yıl süren bir arkadaşlık. Oğlu Nuyan Yiğit ile birlikte büyüdük, çok yakın dost olduk. O da gazeteciliği seçti, önemli görevlerde bulundu. Yıllar sonra babasının anılarını derledi. Atatürk'le 30 yıl. Babası Süreyya Bey'in anılarından ufak bir olay aktaracağım. Sivas'a gelenler arasında iki subay daha vardı. Bunlardan biri Enver Paşa'nın yaverlerinden Nuri Bey, diğeri de Nuri Paşa'nın yaverlerinden Asaf Bey'di. Asaf Bey Mustafa Kemal Paşa'nın yaverlerinden Muzaffer Kılıç'ın kardeşiydi. Nuri Bey ile Asaf Bey Enver Paşa'nın Orta Asya'da bir askeri harekata kalkışması üzerine İstanbul'dan ayrılmaya karar vermişlerdi. Bu genç subaylar Sivas'a hareket etmeden önce Celal Bayar kendilerine Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerini tavsiye etmiş. Asaf Bey'in Enver Paşa'nın yanına Orta Asya'ya gideceğini öğrenen Muzaffer Kılıç da "Sivas'a gel, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeden Enver Paşa'nın yanına gitme" diye haber yollamış. Bunun üzerine Asaf ve Nuri Beyler Sivas'a gelmişlerdi. Bu iki genç subayın böyle birdenbire ortaya çıkması Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinde kuşku yandırmıştı. İki eski paşa yaverinin habersiz gelişlerinden duyulan rahatsızlık üzerine bunların Sivas'tan ayrılmaları istendi. Mustafa Kemal Paşa yaveri Muzaffer'in arzusu üzerine bu iki subayı bir gece kabul etti. Masada bir idare lambası vardı. Onun ışığında konuşuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa nereye ve niçin gittiklerini sordu. Asaf Bey yani Kılıç Ali Enver Paşa'nın yanına dövüşmeye gittiklerini söyledi. Paşa memlekete düşman basmışken niçin yurtta kalıp düşmanla dövüşmediklerini ve niye kalkıp Enver'in peşine gittiklerini sordu. Yurt içinde düzenli bir mücadele için kimsenin kendilerine emir ve görev vermediğini söylemeleri üzerine Mustafa Kemal Paşa "Ben emir versem uyar mısınız?" diye sordu. İkisi de uyarız dediler. Bunun üzerine paşa gene sordu. Her emrime sonuna kadar uyacak mısınız? Uyacağız. Mustafa Kemal Paşa Asaf'a yani Kılıç Ali'ye döndü ve şu lambanın üzerine elini koy ve emir vermemi bekle dedi. Asaf elini hiç tereddüt etmeden yanan lambanın üzerine koydu. Ateş genç subayın elini yakıyordu. Acı hissetmemesi mümkün değildi. Alnında boncuk boncuk terler birikti fakat elini ateşin üstünden çekmedi. Paşa bir süre sonra çek elini dedi. Asaf'ın eli yanmıştı fakat sınavı geçmişti. Paşa kendisine kayıtsız şartsız itaat edecek genç subaylar bulmuştu. Hemen onlara görev verildi. Asaf Gaziantep'e, Nihat da Maraş'a gönderildi. Mustafa Kemal'in yanına dönmeleri aldıkları görevde başarı göstermelerine bağlıydı. Dipnot, Nuyan Yiğit, Atatürk'le 30 yıl, sayfa 161-162. Parasızlık. Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları doğru Sivas'a gideceklerdi. Ama ceplerinde 5 paraları yoktu. Peki neyle gideceklerdi? Ellerinde çürük çarık 3 otomobil vardı ama bunlar da berbat durumdaydı. Körükler yırtık ve patlaktı. Güneşin zararı yoktu ama yağmur yağarsa hepsi arabanın içinde sırılsıklam olacaklardı. Arabaların tenteleri de yoktu. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Süreyya Bey, Hüsrev Bey, Bekir Sami Bey, Cevat Abbas Bey ve Asaf Bey yani Kılıç Ali bu 3 arabayı paylaşacaklar. Ötekiler de eşyalarıyla birlikte yaylı arabalarda gideceklerdi. Mazhar Müfit Bey belediye başkanına giderek "Dostum paşa bizi sıkıştırıyor" dedi. "Yola çıkacağız ama 3-4 yaylı arabaya ihtiyaç var. Bunları nasıl buluruz? Kaç para ödememiz gerekir?" Başkan bir süre düşündükten sonra "Kolay" dedi. "Ben size 100'er liraya araba bulabilirim. Yani 4 araba 400 lira. Mazhar Müfit kara kara düşünmeye başladı. Kimden borç isteyebilirlerdi? Ellerinde ne var ne yok satmışlar. Yanlarında para edecek hiçbir şey kalmamıştı. Hatta Mazhar Müfit'in bir altın saati vardı. Onu bile bir süre önce satmak zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinde toplanıp düşünmeye başladılar. İşte o sırada paşa birdenbire Müfit dedi. Galiba ben parayı buldum. Al sana 1000 lira. Paşam bu nasıl oldu? Üzümünü ye de bağını sorma. Mazhar Müfit ancak yıllar sonra bu paranın kaynağını öğrenebildi. Para Cevat Dursunoğlu'ndan geliyordu. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Dursunoğlu Mazhar Müfit'e şöyle diyecektir. Ağustos sonlarına doğru yol hazırlığı içindeydiniz. Heyeti temsiliye olarak kasa mevcudumuz ancak 80 liraydı. Muhacerette çoluk çocuğumuzun ne kadar ziynet eşyası varsa hepsini paraya çevirip ekmek peyniri harcamıştık. Allah razı olsun, emekli binbaşı Süleyman Bey o gün imdadımıza yetişti. Biriktirdiği 900 lirası varmış, bize şöyle dedi. Çocuklar, ben 60 yaşına gelmiş bir adamım. Allah'ın rızasından, milletin selametinden başka bir dileğim yok. Bu parayı size veririm ama şartım şu, bunu ne paşa bilecek ne de başka bir kimse. İleride müdafaa-i hukukun paraları olursa verirsiniz. Olmazsa helal olsun. Ben devletin verdiği emekli aylığı ile geçinir giderim. Hepimizin gözleri yaşarmıştı. Bu atsız büyük adam bizi o gün en büyük sıkıntımızdan kurtarmış oluyordu. Geriye kalıyordu 100 lira. Bunu da aramızda topladık. Parasızlıkla ilgili yine Mazhar Müfit Kansu anlatıyor. Bir akşam ayrılmak üzereydik. Paşa Hüsrev Sami Bey ile bana birer kahve içeriz de öyle gidersiniz dedi. Bu sabahlayacaksınız demekti. Emirber Ali emretti. Ali, bize birer şekerli kahve yap. Ali, paşam şeker yok, sade yapayım mı deyince paşa gülerek yüzüme baktı. Canım Mazhar Müfit, niçin şeker aldırmıyorsun dedi. Ben de gülerek yarın inşallah aldırırım, hele şimdi sade içelim dedim. Emirber Ali sade kahveleri pişirmek üzere odadan çıktıktan sonra mahzun mahzun gözlerini gözlerime dikerek ''Farkındayım, yine züğürtledik'' dedi. ''Evet paşam, hem züğürtledik hem de mevcut paramız şeker almaya yeterli değil, şeker çok pahalı'' dedim. ''Paşa, bu para işine bir çare bulmalıyız'' diye mırıldanırken Hüsrev Sami Bey hemen atıldı. ''Paşam, ne diye düşünüyoruz? Yarın Osmanlı Bankası'ndan, rejiden yani tekel kurumu ya da yabancı bir bankadan borç alırız.'' ''Bu öneri bana da pek cazip gelmiş olmadı ki, gayet uygun, hem de pek kolay'' deyiverdim. Mustafa Kemal birden kaşlarını çattı. ''Katiyan olmaz, buna asla müsaade edemem'' dedi. ''Zaten bize celali yani isyancı diyorlar, bir de bankaları ve yabancı kurumları soyuyorlar diye aleyhimize bir yığın dedikodu uydurulmasına fırsat veremem.'' Hüsrev Sami de ben de eşkıya demesinler, celali demesinler. Bunların hepsi güzel fakat aç mı kalacağız diye sorduk. Paşa, aç maç, nasıl gerekiyorsa öyle kalacağız. Şimdi konuşacağımız daha önemli şeyler var. Görüyor musunuz, işte o günlerde Mustafa Kemal ve arkadaşları kahveye koyacak şekeri bile bulamıyorlardı. Bir parasızlık anısı daha yine Kansu'nun anılarından. 1919 Ekim ayında bir gün Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tatlı bir sohbet içindeyken Emirber Ali odaya girerek paşaya şöyle dedi. ''Efendim, yarına kömür yok, odun da yok.'' Paşa gülerek ''Bana ne söylüyorsun? Mazhar Müfit Bey'e söyle.'' dedi. ''İki gündür söylüyorum, alınmasına izin vermiyor.'' Bu kez de paşa bana ''Yahu niye emir vermiyorsun?'' dedi. ''Bak yarına ne kömür var ne odun.'' Sonra Ali'ye döndü. ''Yarın emir verir. Haydi sen git bize birer kahve pişir.'' Ali çıktıktan sonra anladım, galiba yine para tükendi diye ekledi. ''Ben onun gibi bir şey, biraz kömürle bir iki araba odun almamız gerekiyor, çaresine bakarız.'' dedim. Kahveler geldi, içtik. Ben ''Paşam, hakikaten bu para meselesi ne olacak?'' dedim. ''Paşa da kapa bu bahsi, şimdi yatacağız, uykumuz kaçmasın, yarın görüşürüz.'' dedi. ''Ne görüşeceğiz? Paşa bankalardan borç almaya izin vermiyor. Belki o zamanki rejiden ve bankalardan biraz borç alabilirdik. Ama bankaları yağma ediyorlar. Celali eşkıyaları diye aleyhimize propagandalara başlarlar cümlesini her zaman tekrarladığı için hiçbir yerden 5 para alamıyorduk. Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafiz Bey'e başvurarak sattırmasını rica ettim. Nafiz Bey Ocak ayı içindeyiz, ne giyeceksin diyerek sattırmak istemedi. Benim bunları dinleyecek halim yoktu. Aç mı kalacaktık? Sonunda benim kürkü sattık. Kimsenin satılacak bir şeyi kalmadı. Paşa ele bakalım, sabah olsun gene düşünürüz dedi ve odalarımıza çekildik. Ankara'ya geldiğimiz zaman yaklaşık bir hafta karnımızı belediye doyurdu. Fakat bu iş aylarca böyle devam edemezdi. Paşanın direnişi yüzünden üzüntülü bir haldeydik. Sabah oldu, gece düşünmekten uyuyamamıştım. Yatağımda kara kara düşünüyordum derken kapı vuruldu. Müftü Efendi'nin geldiğini söylediler. Eyvah, şimdi Müftü Efendi'ye kahve ısmarlamak gerek. Kahve var ama şeker yok. Benim iki parça şekerim var ama onu da çekmecenin gözünde saklıyorum. Müftü Efendi ya şekerli kahve isterse, bir de sigara içecek olursa, şeker çok pahalı. Herkes şekerini kendi bulsun diye emir vermiştik. İyi de şeker alacak para nerede? Geldiğinizi paşaya haber verelim dedim. Paşa beni size gönderdi dedi. Peki ne buyurdular? Müftü Efendi ortadaki yuvarlak ve küçük masanın kenarında bir iskemle oturdu. Müftü Efendi dedim, kahve içmezsiniz değil mi? Evet, içmem. Sigara da içmiyorsunuz değil mi? Onu da kullanmam. Biliyorum, Müftü Efendi kahve içerdi fakat ben buna meydan vermemek için soruyu tersten soruyordum. Müftü Efendi durumu anladı ve gülümseyerek, sizin biraz sıkıntıda olduğunuzu öğrendik. Az da olsa yardımda bulunmayı vazife bildik. Bundan bir şey anlayamadım dedim ve yatağın karşısında duran küçük kasayı göstererek, paramız var diye ekledim. Halbuki kasa mevcudumuz 48 kuruştan ibaretti. Müftü Efendi bu sözümü dinlemedi bile. Cübbesinin altından bir torba çıkardı, içindeki kağıt paraları saymaya başladı. Müftü Efendi dedim, teşekkür ederiz ama her şeyden önce bu konuda paşayla görüşseniz iyi olurdu. Görüştüm. Kasa Müfit Bey'dedir, ona veriniz dedi. Pekala öyleyse. Müftü Efendi paraları teker teker saymaya ve masanın üzerine koymaya başladı. 100, 200, 300, 500, sonunda kağıt para tam 1000 lira saydı. Ben de yataktan kalkarak paraları aldım ve kasaya koydum. Bunun üzerine emirberi çağırdım ve masanın çekmecesine sakladığım iki parça şekeri vererek bize birer kahve pişir emrini verdim. Müftü Efendi zaten durumu anlamıştı, güldü ve ''Şeker pahalı, hesap lazım. Size de gelen giden çok, başa çıkamazsınız değil mi?'' diye şaka yaptı. Kahveler içildi, muhterem Müftü Efendi çıktı, ben de paranın miktarını hemen Mustafa Kemal Paşa'ya haber vermek için odadan ayrıldım. Paşa'yı odasının kapısı önünde beni bekler durumda gördüm. Bana ne kadar dedi? 1000 dedim. Odasına girdik. Gördün mü, dün akşam ne kadar sıkılmıştık. Bu akla gelir miydi? Allah bize yardım ediyor. Evet, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Şimdi Hızır'ı mızırı bırak bakalım, masraf ve gelirleri düzenle. Her şeyden önce bugün öğle yemeğinde size bir ziyafet çekeceğim. Çoktan beri et gördüğümüz yok. Şimdi emir verip 10 okka pirzola aldıracağım. Ancak yeter. Bir de irmik helvası. Mustafa Kemal Paşa israfa başlamayalım dedi. Bir defaya mahsus. Yarın tekrar çorba ve bulgur pilavına döneriz. Gülüştük, ben malzemeyi ısmarladım. Memleketin eşrafı bizim parasız kaldığımızı anlamışlar. Aralarında para toplayıp bunu Müftü Efendi ile göndermişler. Hepsine teşekkür ettik. Müftü Efendi'yi Mustafa Kemal Paşa çok severdi. İstanbul hükümeti sultanın fetvasıyla idamımıza hüküm verdiği zaman Müftü Efendi bu fetvayı reddetmişti. Paşa sonradan Diyanet İşleri Reisliğine getirilen Müftü Rıfat Efendi'ye her hafta bir yaver göndererek bir arzusu olup olmadığını sordururdu. Resmi otomobili yokken ona bir otomobil ayırtmıştı. Elimize para geçtiği gün yemekteki pirzoladan, helvadan başka kimsenin haberi yoktu. Adet olduğu gibi önce çorba içildi. Paşa Doktor Refik, yani Saydam Bey'e, ''Canım doktor, kalori alamıyoruz. Mazhar Müfit Bey bizi çorba ve bulgur pilavı ile öldürecek.'' diye her zamanki gibi şaka yaptı. Refik Bey, ''Evet efendim, bizi kalorisiz bırakıyor. Kasa para dolu. Bu böyle olur mu?'' Pirzolalar gelince Refik Bey, ''Nasıl olmuş da bugün paralara kıymış?'' dedi. Biz paşayla gülmeye başladık. Kimsenin bu paradan haberi yoktu. Pirzola yenildikten sonra paşanın karşısında oturan Alfred Rüstem Bey bir sigara yaktı. Dipnot, Polonya asıllı ve Midilli doğumlu. Büyük Millet Meclisi 1. dönem Ankara mebusu. 1862-1935. Buraya kadar her şey normaldi ama burada yeni bir olay başlıyor. Şaşkınlık yaratan üzücü bir olay. Paşa acele etme Rüstem Bey, bugün fevkalade bir durum. Pirzola'dan başka daha neler var dedi. Rüstem Bey, sizden müsaade almaksızın sigara içmeye kalktığım için bana ihtarda bulunuyorsunuz. Şimdiye kadar yemek arasında hep sigara içiyordum. Sizden izin almam gerekmiyordu dedi. Paşa da canım yemek arasında sigara iştahımızı kapatsın diye içerdik. Az yemek yemek için bunu yapardık. Bugün ise helvamız da var. Onun için sigara ile iştahınızı kapatmayın demek istedim diye yanıt verdi. Rüstem Bey hiddetle sofradan kalktı gitti. Zaten morfin kullanan Rüstem Bey o gün sinirlerine hakim olamamıştı. Yemekten sonra odama geldiğim zaman Rüstem Bey'i yuvarlak masamın kenarına oturmuş, bir kağıda çizgiler çizerken buldum. Ben de karşısına oturdum. Rüstem Bey, monşer, paşa 10-15 kişilik sofrada beni tahkir etti. Paşayı düelloya davet etmek mecburiyetindeyim. Sizi vekil tayin ediyorum, paşaya bildiriniz dedi. Ben hayretle Rüstem Bey'in yüzüne baktım. Düello mu? Evet. Paşayı öldürmek mi istiyorsunuz? Hayır, ben öleceğim ya da yaralanacağım. Bu suretle onurumu korumuş olacağım. Yarım saat kadar tartıştık. Rüstem Bey'i vazgeçirtemedim. Onun üzerine paşaya durumu anlattım. İkimiz de birer kahkaha salıverdik. Paşa ne oldu bu adama dedi, çıldırdı mı? Aklından biraz zoru varmış galiba. Demek ben de şahitlerimi seçeceğim, öyle mi? Sadece o kadar değil paşam, silah seçimi de size aitmiş. Hangi silahı seçtiğinizi kendisine bildireceğim. Acaba hangi silahı seçsem? Bence modern bir silah olsun. Yani ne demek? Süpürge sopası demek. Uzun kahkahalardan sonra görüşmeye son verdik. Odama döndüm. Rüstem Bey beni bekliyordu. Hangi silahı seçti? Modern bir silah. Şimdiye kadar düelloda hiç kullanılmamış bir silah. Neymiş o? Süpürge sopası. Sonunda Rüstem Bey'e şöyle dedim. Rüstem Bey, size hakaret eden yok. Böyle yaparsanız arkadaşlar arasında kazandığınız saygıyı yitirirsiniz. Güç bir durumda kalırsınız. İstanbul'a geri dönmek zorunda olursunuz. Sizi tanıyanlar da Ankara'dan kovulmuş olduğunuzu düşünürler. Odanıza dönün de serin kanlılıkla durumu düşünün. Rüstem Bey sözü biraz daha uzattı. Sonunda dargın olarak odadan çıktı. Akşam yemeğine de gelmedi ve İstanbul'a döndü. Bir süre sonra da milletvekilliğinden istifa etti. Geçinecek parası yoktu. Kendisine ayda 150 lira karşılığı Avrupa gazetelerinde milli mücadeleyi savunan yazılar yazmasını önerdik. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa tarafından bazı resmi girişimler için görevlendirildi. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu, adı geçen eser, sayfa 169-172, 269-270, 289-290, 506-509. Büyük Taarruz Hazırlığı. Beyiç Erkin Bey anılarında çok ilginç bir olayı da şöyle anlatıyor. 26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'dan "Dakika gecikmenin cezası idamdır" diye şifreli bir telgraf aldım. O telgrafta taarruzun başladığı bildiriliyor ve dışarıyla her türlü iletişimin kesilmesini emrediyordu. Bundan 10 gün önce 17 Ağustos'ta öğleden sonra siesta yaparken, yani öğle yemeğinden sonra dinlenirken aşağıda bir gürültü duydum. O esnada Gazi Mustafa Kemal Paşa apansız odama girdi. "Gizli geldim, burada kalacağım, kimse duymasın" dedi. Oysa Anadolu Ajansı o akşam Gazi'nin bir çaya davetli olduğunu bildiriyordu. Gazi biraz rahatsızdı. 2 gün evimde kaldı. Sonra Garp Cephesi karargahının bulunduğu Akşehir'e gitti. Yine geldi, yine gitti. Bu gidiş gelişler hep geceleri ve gizli oluyordu. Söz arasında bana aldığım haberleri yan yana koydum. "Artık düşmanı memleketten çıkarmak zamanının geldiğine karar verdim" dedi ve yeniden Akşehir'e gitti. Aradan birkaç gün geçti. 26 Ağustos sabahı büyük taarruz başladı. 27 Ağustos akşamı Afyonkarahisar yönünde Büyük Çobanlar İstasyonu'nun 5 kilometre batısında Kumrul'daki telgraf memurumuzdan Afyon'un ordumuz tarafından geri alındığını bildiren bir telgraf aldım. Bunun ardından da Kurmay Başkanı Albay Asım Gündüz Bey'den telgraf geldi. "Bugün Karahisar'ı geri aldık. Şimendifer hattını gece gündüz çalışarak kısa zamanda Karahisar'a uzattın. Dekovil hattında amele taburlarının tümünün çalıştırılması uygun olur." Hemen o gece demir yolunu tamire başladık. Çünkü Afyon Çoban'la arasındaki yolda bulunan traversler düşman tarafından sökülmüş ve cephenin tahkiminde kullanılmıştı. 5 Eylül akşamı hattın tamirini sona erdirdik. Artık Türk ordusu İzmir'e koşuyordu. Dipnot Beyiç Erkin, adı geçen eser, sayfa 509-511. 14. ayrımın sonu, sayfa 197.